Zekeryus Usta. Ya da Ruhunu Yitiren Saatçi. Bir Cenevre Masalı. Jules Verne. Seslendiren Akın Altan. Bir Kış Gecesi. Cenevre kenti, Cenevre Gölü'nün batı ucuna kurulmuştur. Ron Irmağı gölden çıkarken kenti iki ayrı parçaya bölerek içinden geçer ve kendisi de iki kıyısının arasına fırlatılmış bir adayla kentin merkezinde ikiye ayrılır. Bu topografik konuma büyük ticaret ya da sanayi merkezlerinde sık rastlanır. Kuşkusuz oraların ilk sakinlerine, ırmakların hızlı akan kollarının, eskilerin deyişiyle tek başına yürüyen o yolların sunduğu ulaşım kolaylıkları çok çekici gelmiştir. Ron Irmağı söz konusu olunca koşan yollardır bunlar. Yeni ve düzenli yapıların, ırmağın ortasına bir Hollanda kadırgası gibi demirlemiş olan bu adanın üzerinde henüz yükselmediği zamanlarda birbirinin üstüne binmiş evlerden oluşan olağanüstü bir yığın, güzelliklerle dolu bir karmaşa sunuyordu gözlere. Adanın ufak oluşu, evlerden bazılarını, Ron Irmağı'nın sert akıntılarına rastgele sokulmuş kazıklara tünemeye zorlamıştı. Zamanın kararttığı, suların yıprattığı bu koca kalaslar, dev bir yengecin ayaklarına benziyor ve bazen düşsel görünümler yaratıyordu. Bu yüzyıllık yapılanmanın ortasında sararmış, yayılmış, örümcek ağlarına benzer ağlar, karanlıkta, yaşlı meşe ormanlarının ölü yaprakları gibi kıpırdıyordu. Irmaksa bu karanlık ormanın ortasına ölümü çağrıştıran uğultularla gömülüp gidiyordu. Havada asılı duran o evlerden biri, tuhaf yıkık dökük haliyle dikkat çekiyordu. Yaşlı saatçi Zekeryus Usta, kızı Geont, çırağı Ubertün ve yaşlı hizmetçisi Skolastik'in oturdukları evdi bu. Ne bambaşka bir adamdı şu Zekeryus. Kaç yaşında olduğunu bilmek olanaksız gibiydi. Cenevre'nin en yaşlılarından hiçbiri, onun zayıf ve sivri kafasını ne zamandan beri omuzlarının üzerinde bir o yana bir bu yana gidip geldiğini söyleyemezdi. Uzun beyaz saçlarını rüzgarda savurarak kentin sokaklarında yürüdüğü ilk günü de bilmiyorlardı. Bu adam yaşamıyordu. Saatlerin rakkası gibi gidip geliyordu. Kadavrayı andıran kuru yüzü koyu renklere bürünmüş, saatçi Leonardo da Vinci'nin tabloları gibi karamsarlığa gömülmüştü. Kızı Geront, eski evin en güzel odasında otururdu. Bakışları insana neşe veren bir pencereden çıkıp, Jura'nın karlı doruklarına konardı hüzünle. Ama ihtiyarın yatak odası ve atölyesi, hemen hemen ırmak seviyesindeki bir tür mahzenden ibaretti. Hatta mahzenin tabanı kazıklar üzerinde duruyordu. Çok çok eskiden beri, Zekeryus Usta buradan yalnızca yemek vaktinde ve kentin çeşitli saatlerini ayarlamak için çıkardı. Zamanının geri kalanını, çoğu kendi buluşu olan sayısız saatçilik aletleriyle dolu bir tezgahın başında geçirirdi. Çünkü becerikli bir adamdı. Yaptıkları bütün Fransa'da ve Almanya'da çok beğeniliyordu. Cenevre'nin en hünerli işçileri onun üstünlüğünü fazlasıyla kabul ediyordu. Onu gururla gösteren ve saat maşasını icat etmiş olma onuru ona ait diyen bu saat tutkunu kent için ne büyük bir övünç kaynağıydı Zekeryus Usta. Gerçekten de daha sonra Zekeryus'un çalışmalarından anlaşılacağı üzere gerçek anlamda saatçiliğin doğuşu bu buluşla başlar. Neyse, uzun uzun ve güzel güzel çalıştıktan sonra Zekeryus ağır ağır aletlerini yerine koyar, ayarladığı narin parçaları koruyucu hafif camlarla örter, sonra da hareketli çarkla rahat bir soluk kaldırırdı. En sonunda küçücük odasının ortasındaki bir kapağı kaldırıp eğilir, saatler boyunca böylece Ron gözlerinin önünde gürültüyle akarken onun puslu buğusuyla sarhoş olurdu. Bir kış akşamı yaşlı Skolastik yemek servisini yaptı. Eski geleneklere göre genç çırakla birlikte o da sofraya oturuyordu. Ama Zekeryus Usta, özenle hazırlanmış yemekler kendisine mavili beyazlı güzel tabaklarda sunulduğu halde hiçbir şey yemedi. Babasının kaygı verici suskunluğunun besbelli endişeye sürüklediği Geront, tatlı sözlerine pek karşılık vermedi. Skolastik'in gevezeliklerine de tıpkı artık farkına varmadığı ırmağın gürüldemesi gibi kulaklarını tıkamıştı. Bu sessiz yemekten sonra yaşlı saatçi kızını öpmeden, ev halkına alışılmış iyi akşamlar dileklerini söylemeden sofradan kalktı. Sığınağına giden dar kapıdan çıkıp gözden kayboldu. Ağır adımlarının altında merdiven tuhaf iniltilerle gıcırdadı. Gegont, Uber ve Skolastik bir süre konuşmadan durdular. O akşam hava kapalıydı. Bulutlar Alpler boyunca ağır ağır zar zor ilerliyor, yağmur olup inecek gibi görünüyorlardı. İsviçre'nin sert iklimi ruhu hüzünle, sisle dolduruyor, güney rüzgarları uğursuz ıslıklarla dönüp duruyordu. ''Sevgili küçük hanım, biliyor musunuz ki efendimiz iyice içine kapandı?'' dedi sonunda Skolastik. ''Acıkmamış oluşunu anlıyorum. Sözler midesine oturdu. Ağzından tek söz alabilene aşk olsun.'' ''Babamın kederlenmek için tahmin bile edemediğim gizli bir nedeni var.'' diye karşılık verdi Gegond. Yüzünde acılı bir endişe yer etmişti. ''Küçük hanım, bunca üzüntünün yüreğini ele geçirmesine izin vermeyin. Zekeriya Usta'nın tuhaf alışkanlıklarını bilirsiniz. Gizli düşüncelerini yüzünden kim okuyabilir ki? Kuşkusuz başına can sıkıcı bir olay geldi. Kuşkusuz başına can sıkıcı bir olay geldi. Ama yarın hatırlamayacak. Kızına üzüntü verdiği için de gerçekten pişmanlık duyacak.'' Uber, Gegond'un güzel gözlerine bakışlarını dikerek böyle konuşuyordu. Uber, Zekeriya Usta'nın çalışmalarının mahremiyetini o güne dek kabul ettiği tek işçi. Çünkü Zekeriya, onun zekasını, ağırbaşlılığını ve ruh yüceliğini takdir ediyordu. Uber, Gegond'a bağlanmıştı. Kahramanlara özgü fedakarlıklara yön veren o gizemli bağlılıkla hem de. Gegond 18 yaşındaydı. Yüzünün ovalliği, Britanya'nın eski kentlerinde büyük bir saygı ve sevgiyle sokakların köşelerine asılan naif Meryem tasvirlerini anımsatıyordu. Gözlerinde sonsuz bir sadelik okunuyordu. Bir şairin hayalinin en güzel biçimde gerçekleşmesi gibi seviliyordu Gegond. Giysileri pek göz alıcı renklerde değildi. Omuzlarında kıvrılan beyaz çamaşırları kilisenin çamaşırlarına özgü bir renk ve kokudaydı. Genç kız, kalvenciliğin kuruluğuna henüz teslim olmamış bu kentte yumuşacık ve mistik bir yaşam sürüyordu. Sabah akşam demir kilitli dua kitabından Latince dualarını nasıl okuyorsa, ruhunda Ubertün'e ilişkin bilinmeyen bir duygu taşıyordu. Dualardaki ayrıntılarını fark etmeksizin genel düşünceyi anlıyor, anlamını tahmin ediyor, sözcüklerden kuşku duymuyordu. Kaldı ki hoşluklarla dolu bu iç döküşten kaçınmıyordu. Yeni mevsimde çiçekler nasıl açarsa minnet duygusu da kendiliğinden yüreğinde açılıyordu. Yaşlı Skolastik bunu düpedüz görüyor ama hiçbir şeyi söylemiyordu. Çenesi düşüklüğü daha çok zamanın felaketleri konusunda devreye giriyordu. Onu hiç susturmaya kalkışmıyorlardı. Cenevre'de yapılan şu müzikli tütün tabakaları gibiydi. O tabakalar bir kez kuruldu mu bütün ezgileri çalardı. Çalmaması için ancak kırmak gerekiyordu. Skolastik, Gegond'u acılı bir suskunluğa gömülmüş görünce eski ahşap sandalyesinden kalktı. Şamdana bir mum yerleştirip yaktı ve taş yuvasında duran küçük bir Meryem heykelinin yanına koydu. Evin bu koruyucu Meryem heykelciğinin önünde ertesi gece yardımını ve iyiliğini esirgememesini dileyerek diz çökmek adettendi. Ama Gegond sessizce oturduğu yerde kaldı. ''Peki sevgili küçük hanımcığım,'' dedi Skolastik şaşkınlıkla. ''Akşam yemeği bitti. Artık iyi geceler deme zamanı. Geceyi uzatarak gözlerinizi yormak mı istiyorsunuz?'' ''Ah kutsal Meryem! Halbuki şimdi uyumak ve güzel rüyalarda biraz neşe bulmak zamanı. Yaşadığımız şu lanetli çağda kim mutlu gün yüzü görüyor ki? Babamı iyileştirmesi için bir doktor bulmak gerekmez mi?'' diye sordu Gegond. ''Doktor mu?'' diye bağırdı yaşlı hizmetçi. ''Doktorların bütün o boş düşüncelerine ve hikmetli sözlerine ne zaman kulak verdi ki babanız? Kol saatlerine ilaç vardır belki ama vücutları için kesinlikle yok.'' ''Ne yapmalı?'' diye mırıldandı Gegond. ''İşe mi koyuldu yoksa dinleniyor mu?'' ''Gegond, diye tatlılıkla karşılık verdi Uber. Zekarius ustayı manevi bir terslik etkiliyor. Hepsi bu. Ne olduğunu biliyor musunuz Uber? Galiba. Anlatın şunu bize, diye heyecanla bağırdı Skolastik, kıyamayıp mumunu söndürdü. Günlerdir Gehund, anlaşılmaz bir şeyler oluyor. Babanızın yapıp sattığı kol saatleri ansızın duruveriyor. Bir sürü saati ona geri getirdiler. Özenle söktü saatleri. Zemberekler iyi durumdaydı. Çarklar da kusursuz yerleştirilmişti. Babanız daha da özenle yeniden monte etti saatleri. Ama ustalığına karşın çalışmadılar. ''Bu işe şeytan karışmış!'' diye haykırdı Skolastik. ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu Gehund. ''Bu durum bana doğal geliyor. Yeryüzünde her şeyin bir sınırı var. Sonsuz olan insan elinden çıkamaz.'' ''Yine de bu işte olağan dışı ve gizemli bir yan olduğu su götürmez.'' diye yanıt verdi Uber. ''Bu kıpırtısızlığın nedenini araştırmakta Zekarius Usta'ya bizzat ben yardım ettim ama bulamadım. Üstelik de birçok kez derin bir umutsuzlukla aletler elimden kayıp düştü.'' ''Öyleyse bu cehennemlik işe neden kalkışılıyor?'' diye sözü aldı Skolastik. ''Ufak bakırdan yapılmış bir aletin kendi başına işleyip saati göstermesi doğal mı? Güneş saatinden vazgeçmemek gerekirdi. Güneş saatini Kayin'in bulduğunu öğrenince bir daha böyle konuşmayacaksınız Skolastik. Kayin, Adem'le Havva'nın kardeş katili olan ilk oğulları, Kur'an'daki adıyla Kabil. Yüce Tanrım, neler söylüyorsunuz? Sizce babamın saatlerine yeniden can vermesi için Tanrı'ya dua edilebilir mi? Diye safça sordu Gehund. Hiç kuşkusuz, diye karşılık verdi genç çırak. İşe yaramaz dualar bunlar, diye homurdandı yaşlı hizmetçi. Ama Tanrı altında yatan niyeti bağışlayacaktır. Mum yeniden yakıldı. Skolastik, Gehund ve Uber odanın döşeme taşlarının üzerine diz çöktüler. Genç kız, dindar sesiyle annesinin ruhuna, gecenin kutsanmasına, yolculara ve mahkumlara, iyilere ve kötülere, özellikle de babasının bilinmeyen üzüntülerine dua etti. Sonra bu üç sofu insan, yüreklerinde biraz güven duygusuyla ayağa kalktılar. Çünkü acılarını Tanrı'nın sinesine teslim etmişlerdi. Uber odasına döndü. Gehund düşünceler içinde penceresinin önüne oturdu. Bu sırada Cenevre kentinin son ışıkları da sönüyordu. Skolastik ise korlaşmış odunların üzerine biraz su döküp iki kocaman sürgüyü çektikten sonra yatağına attı kendini. Kısa süre içinde de rüyasında korkudan öldüğünü görmeye başladı. Bütün bunlar olurken o kış gecesinin korkunçluğu artmıştı. Zaman zaman ırmağın burgaçlarıyla rüzgar kazıkların altına dolu veriyor, ev baştan başa titriyordu. Ama üzüntüsüne büsbütün dalıp gitmiş olan genç kız yalnızca babasını düşünüyordu. Ubertü'nün sözlerini işiteli beri, Zekarius Usta'nın hastalığı gözlerinde gerçek dışı boyutlar almıştı. O aziz varlık, salt mekanik bir niteliğe bürünüyordu sanki ve yıpranmış milleri üzerinde zar zor hareket ediyordu. Ansızın, fırtınanın şiddetle ittiği rüzgarlık odanın penceresine çarptı. Gegond'un yüreği hopladı. Genç kız, uyuşukluğuna son veren bu gürültünün nedenini anlamadan elektriğe tutulmuş gibi ayağa kalktı. Yine de heyecanı yatıştı, pencereyi açtı. Bulutlar delinmişti. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur çevredeki çatıları dövüyordu. Genç kız, rüzgarın savurduğu kepengi çekmek için dışarı sarktı ama korktu. Yağmur ve ırmak, gürültüyle çağlayan sularını birbirine karıştırarak, her taraftan tahtaları çatırdayan bu evi sulara gömüyor gibi geldi ona. Odadan dışarı kaçmak istedi. Aşağıda Zekarius Usta'nın küçük sığınağından gelen bir ışığın yansımasını fark etti. Doğanın zincirlerinden boşanmış güçlerinin sustuğu o uğursuz sessizlik anlarından birinde kulağına sızlanan sesler çarptı. Penceresini kapatmaya çalıştı ama beceremedi. Rüzgar, tıpkı eve giren bir haydut gibi pencereyi şiddetle itiyordu. Gehund, dehşetten çıldıracağını düşündü. Babası ne yapıyordu acaba? Kapıyı açtı ama kapı elinden kurtulup fırtınanın etkisiyle gürültülü bir biçimde çarptı. Genç kız kendisini karanlık yemek odasında buldu. El yordamıyla Zekeryus Usta'nın atölyesine giden merdivene ulaşmayı başardı. Beti benze atmış ve bitkin bir halde merdivenden aşağı indi. Yaşlı saatçi, ırmağın uğultularının doldurduğu odanın ortasında ayakta duruyordu. Dikilmiş saçları ona korkutucu bir görünüm veriyordu. Görmeksizin, duymaksızın konuşuyor, ellerini kollarını oynatıyordu. Gegont eşikte dona kaldı. ''Ölüm bu!'' diyordu Zekeryus Usta boğuk bir sesle. ''Ölüm bu! Varlığımı dünyaya dağıttığıma göre yaşayacak ne kadar ömrüm kaldı ki? Çünkü ben, Zekeryus Usta, bütün o canavarlıkların ruhuyum. O demir, gümüş ya da altın kutuların her birine kendimden bir parça hapsettim. O lanetli saatlerden birinin durduğu her seferinde kalbimin atışlarının durduğunu hissediyorum. Çünkü saatleri kalp atışlarıma göre ayarladım. Kader, felaket ve işkence. Böyle tuhaf tuhaf konuşurken ihtiyar bakışlarını tezgahına yöneltti. Orada özenle söktüğü bir kol saatinin parçaları vardı. İçinde zembereğin durduğu silindir kutu gibi bir parçayı eline aldı. İçinden çelik yayı çekti ama yay esneme yasalarına göre gevşeyeceği yerde tıpkı uyuyan bir engerek gibi kıvrık kaldı. Düğümlenmişti sanki. Yıllar boyunca kanı donmuş güçsüz ihtiyarlara benziyordu. Zekeryus Usta zayıf parmaklarıyla boşuna zembereği açmaya çalıştı. Yaşlı ustanın gerçek dışı gibi görünen silüeti duvarda sınırsızca uzayıp gidiyordu. Kısa süre içinde korkunç bir öfke çığlığıyla elindeki yayı odanın tabanındaki kapaktan Ron'un karanlık burgaçlarına fırlattı. Gegond kıpırdamadan duruyordu. Ayakları yere çivilenmiş, soluğu kesilmiş, kımıldayamıyordu. Babasına yaklaşmak istiyor ama yapamıyordu. Baş döndürücü sanrılar bütün benliğini sarmıştı. Ansızın karanlıkta kulağına fısıldayan bir ses duydu. ''Geront, zavallı Geront'cum, acılar sizi hala uyutmamış. Odanıza dönün rica ederim. Soğuk bir gece bu.'' ''Uber'' diye mırıldandı genç kız belli belirsiz bir sesle. ''Siz kederler içindeyken ben peşinizden gelmez miyim?'' Bu tatlı sözler genç kızın yüreğine su serpti. Çırağın koluna yaslanıp şöyle dedi. ''Babam iyice hasta Uber. Onu ancak siz iyileştirebilirsiniz. Bu ruh hastalığı kızının avutmalarıyla geçmez. Pek doğal bir kazadan zihni zarar görmüş. Siz kol saatlerini onarmak için onunla birlikte çalışırken onun mantığına kavuşmasına yardım edeceksiniz.'' Çok içlenmişti. Şunları ekledi. Yaşamının yaptığı saatler üzerinde etkisi olduğu doğru değil hem. Öyle değil mi? Uber yanıt vermedi. Ama öyleyse Tanrı'nın lanetlediği bir meslek olmalı bu, dedi Gegont ürpererek. Bilmiyorum, diye karşılık verdi çırak. Genç kızın donmuş ellerini elleriyle ısıtarak. Ama odanıza geri dönün zavallı küçüğüm. Bırakın da rüyaların meleği yüreğinize biraz umut serpsin. Gegont yavaş yavaş odasına döndü. Uykunun ağırlığı göz kapaklarına çökmeden gün doğana kadar kaldı orada. Bu sırada Zekeryus Usta tek söz etmeden ve kıpırdamadan ayaklarının altında gürültüyle akan ırmağı seyrediyordu. Bilimin Çılgınlıkları. Cenevreli tüccarların iş konusundaki katılığı atasözlerine geçmiştir. Cenevreli tüccar, sarsılmaz bir dürüstlük, aşırı bir doğruluk sergiler. Çok büyük bir dikkatle monte ettiği o kol saatlerinin durmuş bir hale geri geldiğini görünce, Zekeryus Usta nasıl da kederlenmişti kim bilir. Ustanın yaptığı kol saatleri görünürde herhangi bir neden olmaksızın birdenbire duruyordu. Çarklar iyi durumdaydı ve eksiksiz bir biçimde yerli yerine oturtulmuşlardı. Yalnızca zemberekler esnekliğini yitirmişti. Saatçi boş yere yenileriyle değiştirdi onları. Çarklar kıpırdamadan kaldı. Bu doğaüstü olaylar Zekeryus Usta'ya çok büyük zarar verdi. Hüneri, harika buluşları pek çok kez üzerinde büyücülük kuşkuları dolaşmasına yol açmıştı. Artık bu kuşkular somutlaşıyordu. Dedikodular Gegon'da kadar ulaştı. Kem gözler babasının üzerine dikilince Gegon titriyordu. Bu arada o kaygılı sıkıntılı gecenin ertesinde Zekerius da biraz güvenle işe koyulur gibi göründü. Sabah güneşi sayesinde aklı en sağlıklı, en bağımsız haline kavuşmuştu. Uber çok geçmeden ona katıldı ve gönül okşayıcı bir günaydınla karşılandı. ''Daha iyiyim,'' dedi saatçi. ''Dün ne tür tuhaf baş ağrılarının yakamı bırakmadığını bilmiyorum ama güneş gecenin bulutlarıyla birlikte hepsini kovdu. Tanrım, ustacığım, ne sizin adınıza ne de kendi adıma geceyi sevmiyorum. Eğer günün birinde önemli ve değerli bir adam olursan Uber, gün ışığının ekmek gibi gerekli olduğunu anlayacaksın. Bir bilgin öteki insanların pohpohlanmalarına borçludur varlığını. Usta, işte yine kibir günahı sizi ele geçiriyor. Kibir ha, Uber, geçmişimi yık, bugünümü yok et, geleceğimi ortadan kaldır. Ben karanlıkta yaşamayı sürdürürüm. Zavallı delikanlı, elindeki sanatın tümüyle bağlı olduğu inceliklerden hiçbir şey anlamıyorsun. Avucundaki somut bir aletten başka bir şey değil misin öyleyse? Bak Uber, zekanın günün birinde o kuramları tasarlayamayacağını bilsem sana acırdım. Ama Zekerius usta, diye söz aldı Uber, her zaman özenle ve ustalıkla o çarkları ayarladığımı, o madenleri dövdüğümü, o yaylara su verdiğimi gördünüz. Hiç kuşku yok ki sen sevdiğim iyi bir işçisin. Ama parmaklarının arasında yalnızca bakır, altın, gümüş olduğunu sanıyorsun. Dehamın can verdiği o madenlerin yaşayan bir beden gibi attığını hissetmiyorsun. Bu yüzden de yapıtların ölürken sen ölmezsin. Zekerius usta bu sözlerden sonra sessizliğe büründü ama Uber, konuşmanın gidişini değiştirmek için yeniden söz aldı. İnan olsun sizi böyle durup dinlenmeden çalışır görmeyi seviyorum. Loncamızın şenliğine hazır olacaksınız. Çünkü şu kristal saatin yapımının çabucak ilerlediğini fark ediyorum. Kuşkusuz Uber, elmas sertliğindeki şu malzemeyi kesip işleyebilmiş olmak benim için hiç de küçük bir onur değil. Ah, Louis Bergam elmas işleme sanatını yetkinleştirerek ne iyi etti. Biz de en sert taşları perdahlayıp delebiliyoruz. Zekerius usta bu sırada kesme kristalden eşsiz bir işçilikle yapılmış küçük saat parçalarını elinde tutuyordu. Çarklar, miller, saatin kapaklığı hepsi de aynı malzemeden yapılmıştı. Bu son derece güç uğraşta Zekerius usta akıl almaz bir yetenek sergilemişti. Yanakları kızararak şöyle dedi. Saydam kılıfının ardında bu saatin hızlı hızlı çalıştığını görmek ve yürek atışlarını sayabilmek ne güzel olacak değil mi? Usta, bahse girelim ki yılda bir saniye bile şaşmaz bu saat. Bahse girmekte hiç de haksız değilsin. Varlığının en saf yanını ona katmadım mı ben? Benim yüreğimin atışları değişiyor mu? Uber bakışlarını ustasına doğru kaldırmaya cesaret edemedi. ''Açıkça söyle bana.'' diye hüzünlü bir tavırla sözlerini sürdürdü ihtiyar. ''Hiç deli olduğumu düşündün mü? Bazen felaketler getiren çılgınlıklara kapıldığıma inanıyor musun?'' ''Evet, değil mi? Kızımın ve senin gözlerinde sık sık beni kınadığınızı okudum.'' ''Ah!'' diye bağırdı acıyla. ''Dünyada en sevdiğin yaratıklar tarafından bile anlaşılmamış olmak.'' Ama sana Huber, sana haklı olduğumu kanıtlayacağım. Başını sallama. Çünkü hayretler içinde kalacaksın. Beni dikkatle dinlediğin gün, varoluşun sırlarını, ruhun ve bedenin gizemli birleşmesinin sırlarını keşfettiğimi göreceksin. Böyle konuşurken Zekerius, göz kamaştırıcı bir gururla doluyordu. Gözleri doğaüstü bir ateşle parıldıyor, bütün damarlarında kibir akıyordu. Bu adamın beyni tıpkı yangın yemiş duvarlar gibi yakıcı düş gücüyle tutuşup kavrulmuş olmalıydı. Ama yine de eğer kendini beğenmişlik yerinde bir davranış olsaydı, Zekerius usta'nın kendini beğenmişliği tam da öyle olurdu. Ona gelene dek saatçilik sanatın çocukluk döneminde kalmıştı hemen hemen. İsa'dan 400 yıl önce Platon'un gece saatini, bir flütle geceliğin saatleri haber veren bir tür su saati, icat ettiği günden beri bu bilim hemen hemen yerinde saymıştı. Ustalar mekanikten çok, işin sanat yönü üzerinde çalışmıştı. Demirden, bakırdan, ahşaptan, hatta gümüşten yapılmış, tıpkı Cellini'nin bir ibriği gibi zarifçe yontulmuş, oyularak işlenmiş güzel duvar ve masa saatleri dönemiydi bu. Zamanı oldukça hatalı ölçen bir maden oymacılığı başyapıtı vardı. Ama bir başyapıttı. Sanatçının düş gücü, biçimsel kusursuzluğa yönelmediğinde, hareketli figürleri, şarkılı alarmları, bir hayli eğlenceli biçimde düzenlenmiş birer mizanseni olan o saatlerden yaratmaya çalışıyordu. Üstüne üstlük, o güzel çağda kim zamanın ilerleyişini düzenlemek derdindeydi ki? Hukukta zaman aşımı denen şey tam olarak icat edilmemişti. Fizik ve astronomi bilimleri titizlikle belirlenmiş kesin ölçümlere dayandırmıyordu hesaplarını. Ne belli bir saatte kapanan borsalar ne de tam dakikasında yola çıkan katarlar vardı. Akşamları evlere çekilip ışıkları söndürme vaktinin geldiğini bildiren çanlar çalınıyor, geceleri ise sessizliğin ortasında bağırarak saatler haber veriliyordu. Elbette eğer yaşam yapılan işlerin niceliğiyle ölçülecek olursa daha kısa yaşanıyordu ama daha iyi yaşanıyordu. Başyapıtların seyredilmesinden doğan soylu duygularla ruh zenginleşiyordu. Koşar adım sanat yapılmıyordu. Bir kilise 200 yılda inşa ediliyor, bir ressam ömrü boyunca ancak iki tablo yapıyor, bir şair yalnızca tek bir değerli yapıt yazıyordu. Ama yüzyıllarca değeri bilinecek yapıtlardı bunlar. Matematik bilimi sonunda ilerleme kaydettiğinde saatçilik de bu gelişmeyi izledi ama hep üstesinden gelinemez bir güçlükle önü kesildi. Zamanın düzenli ve sürekli biçimde ölçülmesi. İşte bu durgunluğun ortasında Zekerius Usta, hareketi değişmez bir kuvvete bağlı kılarak matematik bir düzenlilik elde etmesini sağlayan saat maşasını icat etti. Bu buluş, yaşlı saatçinin başını döndürmüştü. Tıpkı termometrede yükselen cıva gibi kibir de onun yüreğinde yükselip kabarmış, çok yüksek sıcaklıkların çılgınlığına erişmişti. Saatçi kıyaslama yaparak bundan maddeci sonuçlara varmıştı. Ruhla bedenin bütünleşmesinin sırlarını ele geçirdiğini sanıyordu. Nitekim Ubertün'ün dikkatle kendisini dinlediğini görünce ona sade ve kendinden emin bir sesle şöyle dedi. ''Yaşam nedir biliyor musun evladım? Varoluşu meydana getiren şu yayların etkisini anladın mı? Kendi içine baktın mı? Bilimin gözleriyle baksaydın, Tanrı'nın işiyle benimki arasındaki sıkı bağı görürdün. Saatlerimdeki çarkların ard arda gelişini onun yarattığından kopyaladım. Usta, diye heyecanla söze girdi Uber. Bakırdan, çelikten bir makineyi, Tanrı'nın ruh adını verdiği, tıpkı Meltem'in çiçeklere hareket vermesi gibi bedenlere can veren o soluğa benzetiyorsunuz. Bacaklarımızı, kollarımızı hareket ettiren gözle görülmez çarklar olabilir mi acaba? Hangi parçalar içimizde düşünceler doğurabilecek kadar iyi ayarlanmış olabilir ki? Sorun bu değil, diye yavaşça karşılık verdi Zekerius Usta. Uçuruma doğru yürüyen körün inatçılığıyla. Beni anlamak için icat ettiğim saat maşasının amacını anımsa. Bir saatin işleyişindeki düzensizliği görünce, içinde hapsedilmiş hareketin yetersiz olduğunu anladım. O hareketi bağımsız bir kuvvetin düzenliliğine bağlamak gerekiyordu. Salınımları düzenli ve eşit süreli olan rakkasın işime yarayabileceğini düşündüm. Ama yavaş yavaş salınımlar azalıyor ve en sonunda da duruyordu. Oysa yetip giden kuvvetini ona, saatin düzenlemekle görevli olduğu hareketi aracılığıyla geri vermek dahice olurdu. Uber, onayladığını belirten bir işaret yaptı. ''Şimdi Uber'' diye sözlerini sürdürdü yaşlı saatçi canlanarak. ''Varoluşun kalın kabuğundan içeri bir göz at. İçimizde iki farklı güç olduğunu anlamıyor musun Tanrı aşkına? Ruhun gücü ve bedenin gücü, yani bir hareket ve bir düzenleyici. Ruh yaşamın ana üyesidir, yani harekettir. Bu hareketi ister bir ağırlık, ister bir yay ya da göksel bir etki meydana getirsin, yürek için de aynısı geçerlidir. Ama beden olmazsa bu hareket eşitsiz, düzensiz, olanaksız olurdu. Dolayısıyla beden ruhu düzenler. Tıpkı saatin rakkası gibi, düzenli salınımlara bağlıdır. Hem bu öylesine doğrudur ki, yemek, içmek, uyumak, kısacası bedenin işlevleri düzenli olmadığında insan hastalanır. Tıpkı benim kol saatlerimdeki gibi, ruh bedene salınımlarıyla yitirdiği gücü yeniden kazandırır. Bedenle ruh arasındaki o sıkı bağlantı, birinin çarklarının gelip ötekinin çarklarının içine yerleştiği olağanüstü bir saat maşasından başka nedir ki? İşte benim tahmin ettiğim, bulduğum, uyguladığım şey bu ve ustalıkla yapılmış bir mekanizmadan başka bir şey olmayan bu yaşamda sır yok artık benim için. Zekaryosus da sanrılarına dalıp gitti. Sonsuzluğun son gizemlerine eriştiğini sanıyordu. Ama kapının eşiğinde duran kızı Geront her şeyi duymuştu. Babasının kollarına atıldı. Babası da onu altüst olmuş bir biçimde göğsüne bastırdı. Genç kız ağlıyordu. ''Neyin var kızım?'' diye sordu Zekaryosus da. ''Eğer şuramda yalnızca bir zemberek olsaydı,'' dedi genç kız, elini kalbinin üzerine koyarak, ''Sizi bu kadar sevmezdim baba.'' Zekaryos gözünü kızından hiç ayırmadan baktı ama yanıt vermedi. Ansızın bir çığlık attı, elini hızla kalbine götürdü ve eski meşin koltuğuna yığılıp kaldı. ''Babacığım, neyiniz var?'' ''İmdat!'' diye bağırdı Uber. ''Skolastik!'' Skolastik hemen koşup gelmedi. Giriş kapısının tokmağı vurulmuştu. Gidip kapıyı açtı ve atölyeye geri döndü. Ama hizmetçi henüz ağzını açmadan kendine gelen yaşlı saatçi ona şunları söyledi. ''Benim emektar Skolastik'im. Bana o uğursuz saatlerden durmuş bir tanesini daha getirdiğini hissettim.'' ''Yüce İsa, gerçekten de öyle!'' diye karşılık verdi Skolastik. Uber'e bir kol saati uzatarak. ''Ah, kalbim yanılmıyor,'' dedi acıyla ihtiyar. Üzüntüyle iç çekti. Bu sırada Uber saati kurmuştu. Ama saat artık çalışmıyordu. Tuhaf bir ziyaret. Zavallı Geront, eğer onu dünyaya bağlayan Uber tünü düşünmeseydi, kendi canının da babasınınkiyle birlikte uçup gittiğini görebilirdi. Bu yüzden ömrü, Zekaryos Usta'ya bakıp hizmette bulunmak ve genç çırağa masum gülümsemeler yollamakla geçiyordu. Yaşlı saatçi yavaş yavaş dünyadan göçüyordu. Tek bir konuya yoğunlaşırken yetileri azalıyordu. Zekaryos, uğursuz bir çağrışımla her şeyi o tek konu üzerindeki deliliğine getirip dayandırıyordu. Dünya yaşamı sanki içinden çekilmiş, gölgelerin ve aracı güçlerin gerçek dışı varlığına yer açmıştı. Böylece kötü niyetli bir takım rakipleri Zekaryos Usta'nın çalışmaları konusunda yayılan şeytanca dedikoduları canlandırdı. Zekaryos'un kol saatlerinin gösterdiği doğaüstü belirtilerin haberi, Cenevre'nin saat ustaları arasında inanılmaz bir etki yarattı. O aniden donup kalmışlık ve bunun Zekaryos'un yaşamıyla tuhaf bir biçimde bağlantılı oluşu ne anlama geliyordu? Gizli bir dehşet duymadan akla getirilemeyecek esrarlardandı bunlar. Kentte, çıraktan toprak sahibine dek halkın farklı katmanlarından herkes yaşlı saatçinin saatlerini kullandığı için olayın garipliği üzerine bir düşünce ileri sürmeyen kimse kalmadı. Çünkü o tuhaf aksaklık genellikle tekrarlanıyordu. Zekaryos Usta'ya ulaşmayı istediler. Ama boşunaydı. Yaşlı saatçi çok hastalandı. Kızı da onu bitip tükenmeyen, sitemlere ve eleştirilere varan bu ziyaretlerden kurtarmayı başardı. İlaçlar ve doktorlar bir türlü üstesinden gelemedikleri bir biçimde nedenini gözden kaçırdıkları bu inorganik çöküş karşısında çaresiz kaldı. Bazen ihtiyarın kalbi artık çarpmıyor gibi görünüyordu. Sonra kalp atışları yeniden başlıyordu. Daha o dönemde ustaların yapıtlarını belli bir süre geçtikten sonra halkın değerlendirmesine sunma adeti vardı. Farklı meslek kollarının önderleri, yapıtlarının yeniliği ya da kusursuzluğuyla öne çıkmaya çalışıyordu. Zekaryus Usta'nın durumu onlar arasında en çok gürültü koparan ama en çok da çıkara dayalı acımayı uyandırdı. Rakipleri ondan daha az korktukça ona daha kolay acıyordu. Herkeste hayranlık uyandıran ve Fransa, İsviçre ve Almanya'da en yüksek fiyatlara ulaşan hareketli figürlerle bezenmiş muhteşem duvar ve masa saatlerini, alarmlı kol saatlerini hala anımsıyorlardı. Gegont'la Uber'in kesintisiz bakımı sayesinde Zekaryus Usta'nın sağlığı biraz düzelir gibi göründü. Yaşlı saatçi nekaat döneminin sağladığı bir tür huzur içinde yaşamına bir göz atabildi ve kendisini içine çeken düşüncelerden kopabildi. İlkbahar güneşinin ışıklarıyla yeniden buluşsun diye kızı onu evin dışına sürükledi. Zaten Zekaryus Usta'nın hoşnutsuz müşterilerin hücum ettiği bu evden uzaklaşması önemliydi. Uber atölyede kalıyor, bir türlü işlemeyen saatleri boş yere söküp tekrar monte ediyordu. Ara sıra ustası gibi delireceği korkusuyla başını iki elinin arasına alıyordu. O zamanlarda Gegont babasını kentin en iç açıcı gezinti yerlerine götürüyor, Zekaryus Usta'nın koluna girip manzaranın Kolini tepesine ve gölün ilerisine, Savo'daki Ivo'ya dek uzandığı San Antoine tarafına yöneliyordu. Bazen de havanın güzel olduğu sabahlarda bu et dağının dev doruklarının ufukta yükseldiğini görebiliyorlardı. Gegont, belleği yolunu şaşırmışa benzeyen babasının hemen hemen hiç bilmediği bu yerlerin adını bir bir sayıyordu. Zekaryus Usta da anası zihninde yitip gitmiş bütün bu yerleri öğrenmekten çocukça bir keyif alıyordu. Ya da genç kız, Mont Blanc'ın gururlu doruğunu hayranlıkla seyretmek üzere Fönü yolunu tutuyordu. Zekaryus Usta'nın zihnine uykuya dalmış düşünceleri geri getiriyordu. Biri beyaz, biri sarı saçlı iki kafa, batan güneşin aynı ışığında birbirine karışıyordu. Aslında ihtiyar için hiçbir şey yalnızlıktan daha tehlikeli olamazdı. Çünkü insanoğlu böyledir. Her şeyi kendiyle, kendini her şeyle kıyaslar. Ve o andan sonra da mutluluk ve mutsuzluk kendisiyle kıyasladığı nesnelere bağlı olur bir tek. Yeniden düşünmeye koyulan bu zihinde bir başka sonuç daha meydana geliyordu. Yaşlı saatçi bu dünyada yalnız olmadığını fark etti. Kızının genç ve güzel, kendisinin ise yaşlı ve bitkin olduğunu görünce, ölümünden sonra genç kızın yalnız ve dayanaksız kalacağını düşündü. Kendi çevresine ve kızının çevresine bakındı. Cenevre'nin genç çıraklarından pek çoğu kızının gönlünü çelmeye çalışmış ama ailenin sürdürdüğü içine girilmez inzivaya ulaşmayı başaramamıştı. Dolayısıyla yaşamının kısa süreli bir düzelme içine girdiği şu dönemde ihtiyarın seçiminin Hubertün'den yana olması çok doğaldı. Bu düşünceye bir kez kapılınca kısa süre içinde aynı düşüncelerle aynı inançlarla yetişmiş bu iki genç insanın bazı sevgi dolu hareketlerde birleştiğini fark etti ve kalplerinin titreşiminin eş zamanlı olduğunu görüp bir gün bunu Skolastik'e de söyledi. Yaşlı hizmetçi sözcüğün tam anlamıyla mutluluktan kendinden geçti. Bütün kentin bu haberi 15 dakikaya kalmadan öğreneceğine koruyucu azizesi üzerine and içti. Zekaryus Usta onu yatıştırmakta bir hayli zorlandı. Bu sır üzerine Skolastik'in ağzını sıkı tutacağına dair söz aldı. Ama yaşlı hizmetçi sessiz kalmayı beceremedi. Öyle ki Gegont ve Uber konusunda bütün Cenevre yakında evleneceklerini konuşmaya başlamıştı bile. Ama bu konuşmalar sırasında sık sık tuhaf alaylı bir gülüş, Gegont Uber'le evlenmeyecek diyen bir ses duyuluyordu. Konuşanlar başlarını çevirince karşılarında tanımadıkları ufak tefek bir ihtiyar buluyorlardı. Bu tuhaf yaratık kaç yaşındaydı acaba? Kimse söyleyemiyordu. Çok uzun yıllardır ya da yüzyıllardır var olduğu tahmin ediliyordu ama işte hepsi buydu. Kocaman, yasılmış bir kafa, genişliği bedeninin boyuna eşit omuzların üzerinde yükseliyordu. Adam üç ayaktan fazla değildi. Sarkaç biçiminde bir dayanağın üzerinde iyi dururdu. Kadran doğal olarak yüzünde yer alırdı. Rakkassa göğsünde rahat rahat salınabilirdi. Burnu öyle ince ve sivriydi ki bir güneş saatinin mili denebilirdi. Aralıklı ve tırtıklı dişleri bir çarkın dişlilerine benziyor, dudaklarının arasında gıcırdıyordu. Sesi bir zilin madeni sesi gibiydi ve kalbinin atışları tıpkı bir saatin tiktaklarını andırıyordu. Kolları bir saatin akreple yelkovanı gibi hareket eden bu küçük adam ağır ağır, keskin ve kısa sarsıntılarla asla geriye dönmeden yürüyordu. Peşinden gidilirse bir saatte bir fersah yol kat ettiği ve ilerleyişinin hemen hemen dairesel olduğu fark ediliyordu. Kentte gezinmeye, daha doğrusu dönmeye başlayalı kısa bir süre olmuştu. Her gün güneşin meridyen düzleminden geçtiği anda, St. Pierre Katedrali'nin önünde duruyor, öğle vaktini bildiren çanın 12 vuruşundan sonra yeniden yola koyuluyordu. Bu belirli anın dışında, yaşlı saatçiden söz edilen bütün konuşmalarda ansızın ortaya çıkıyordu sanki. İnsanlar da korku içinde, Zekeriyus Usta'yla bu anlaşılmaz varlık arasında nasıl bir ilişki var acaba diye merak ediyorlardı. Üstüne üstlük, ihtiyarı ve kızını yeni gezintileri sırasında hiç gözden kaçırmadığı fark ediliyordu. Günün birinde Tığail'de gezerken, Gegond adamın gülerek kendisine baktığını gördü. Korkarak babasına sarıldı. ''Neyin var Gegond'cuğum?'' diye sordu Zekeriyus Usta. ''Bilmiyorum'' diye dalgınlıkla karşılık verdi genç kız. ''Seni değişmiş görüyorum evladım. Yoksa şimdi de hasta olma sırası sende mi? Ne yapalım?'' diye sözlerini sürdürdü yaşlı saatçi hüzünlü bir gülümsemeyle. ''Benim sana bakmam gerekecek. Belki böylece sağlığım düzelir.'' ''Yo babacığım, bir şey yok. Üşüdüm. Galiba bu...'' ''Evet, ne?'' ''Konuşacak mısın Gegond?'' ''Durup dinlenmeden bizi izleyen şu adamın varlığı yüzünden.'' diye yanıt verdi genç kız alçak sesle. Zekeriyus Usta ufak tefek ihtiyara doğru döndü. ''Aman neyse, iyi işliyor'' dedi hoşnut bir tavırla Zekeriyus Usta. ''Saat tam 4. Korkma kızım. Bir insan değil, bir saat o.'' Gegond dehşetle babasına baktı. Zekeriyus Usta bu tuhaf varlığın yüzünde nasıl saati okuyabilmişti acaba? ''Aklıma gelmişken birkaç gündür Uber'i görmüyorum.'' diye sözlerini sürdürdü yaşlı saatçi. Az önceki olayla artık ilgilenmiyordu. ''Oysa bizden ayrılmadı babacığım.'' diye karşılık verdi. Gegond, o sevgili ismi duyunca düşünceleri daha tatlı, daha ışıklı bir renge bürünmüştü. ''Ne yapıyor peki? Çalışıyor babacığım.'' ''Ah, benim saatlerimi onarmaya çalışıyor değil mi? Ama asla başaramayacak. Çünkü onarım değil, diriltme olurdu olsa olsa.'' Gegond sessiz kaldı. Şeytanın salgın hastalığa tutulmalarına yol açtığı şu lanetli kol saatlerinden geri getirilip getirilmediğini öğrenmem gerek. Bu sözlerden sonra Zekeriyus Usta evinin kapısını çarpıp kapatana dek tam bir suskunluğa gömüldü. İlk kez Gegond üzüntüyle odasına dönerken o, atölyesine indi. Usta kapıdan girdiği anda duvara asılı sayısız saatten biri 5'i vurdu. Normalde hayranlık uyandıracak şekilde ayarlanmış bu farklı saat alarmları aynı anda işitilirdi ve seslerinin uyumu ihtiyarın kalbini sevinçle doldururdu. Ama o gün bütün o ziller büyük bir düzensizlikle peş peşe çaldı. Böyle ki çeyrek saat boyunca ard arda çıkan gürültüleri kulakları sağır etti. Zekeriyus Usta korkunç bir acı çekiyordu. Yerinde duramıyordu. Tıpkı müzisyenlerinin denetimini artık sağlayamayan bir orkestra şefi gibi saatlerin birinden öbürüne koşuyor ve ölçülü bir biçimde çalmaları için yalvarıyordu. Son seste sustuğunda atölyenin kapısı açıldı. Zekeriyus Usta gözlerini dikmiş kendisine bakan ufak tefek ihtiyarı görünce baştan ayağa ürperdi. İhtiyar şöyle dedi. ''Sizinle biraz konuşabilir miyim usta?'' ''Kimsiniz siz?'' diye sordu sertçe saatçi. ''Bir meslektaş, hepsi bu. Güneşi ayarlamakla görevli olan benim.'' ''Güneşi ayarlayan siz misiniz?'' diye karşılık verdi heyecanla Zekeriyus, istifini bozmadan. ''Size pek de gönül okşayacak sözler söyleyemeyeceğim öyleyse. Güneşiniz iyi çalışmıyor. Biz de onu oymak için saatlerimizi kah ileri kah geri almak zorunda kalıyoruz. Şeytanın çatallı ayağı aşkına, haklısınız ustacığım. Benim güneşim öğle vaktini hep aynı saatte göstermiyor ama yakında bunun dünyanın güneş çevresindeki hareketinden ileri geldiği anlaşılacak ve o farklılıkları dengeleyecek ortalama bir gün icat edilecek. O çağda ben hala sağ olacak mıyım? Diye sordu yaşlı saatçi. Bakışları canlanıyordu. Elbette, diye karşılık verdi küçük ihtiyar gülerek. Öleceğinize inanabiliyor musunuz siz? Ne yazık ki, çok hastayım ben. Aslında o konudan söz edelim. Belzebut aşkına, size anlatmak istediğim meseleye varacağız böylece. Belzebut ya da Belzebul, Yeni Ahit'e göre şeytanların başı. Bu sözler üzerine o tuhaf adam teklifsizce eski meşin koltuğa sıçradı. Tıpkı kuru kafaların altına çapraz konulan çıplak kemikler gibi bacaklarını üst üste koydu, sonra da alaycı bir sesle sözlerini sürdürdü. Pekala Zekeriyus Usta, bu güzel Cenevre kentinde neler olup bitiyor? Söylenenlere göre sağlığınız bozuluyormuş, saatlerinizin de ilaca ihtiyacı varmış. Onların yaşamıyla benimki arasında sıkı bir ilişki olduğunu siz de görüyor musunuz? Diye bağırdı Zekeriyus. Ben hataları hatta kusurları olduğunu düşünüyorum. Bu yosmaların hal ve gidişi düzenli değilse, iyi çalışmamalarının cezasını çekmeleri yerinde. Bence biraz çeki düzen verilmeleri gerekiyor. Kusur derken neyi kastediyorsunuz? Dedi Zekeriyus Usta. Az önceki sözlerin acı bir alayla söylenmesinden kızararak, soylarından ve güzelliklerinden ötürü gurur duymaya hakları yok mu? Pek değil, pek değil. Tanınmış bir at taşıyorlar. Kadranlarında dünya çapında ön salmış bir imza kazılı. En soylu ailelere girmek, kararlarına yön vermek, çeşitli projelerini düzenlemek gibi özel bir ayrıcalığa sahipler. Peki öyleyse, sizin yılgınlığınızı ve güçsüzlüğünüzü görünce şikayet etmeleri gerektiğini düşünmüyor musunuz? Çünkü artık Zekeriyus Usta, Cenevre'deki çırakların en beceriksizi bile sizden üstün olduğunu sanıyor.
Benden, benden, Zekeriyus Usta'dan mı? Diye bağırdı ihtiyar, müthiş kibirli bir tavırla.
Sizden Zekeriyus Usta, saatlerine can veremeyen sizden.
Ama ateşim vardı ondan, diye karşılık verdi yaşlı saatçi. Bütün vücudundan soğuk terler boşanıyordu.
Sizinle birlikte onlar da ölecek. Zembereklerinizle esnekliğini yeniden kazandırmak konusunda bu kadar zorlandığınıza göre...
Ölmek mi? Hayır, siz söylediniz. Ben dünyanın önde gelen saatçisi. Ölemem. Şu çeşit çeşit paçavralar ve türlü türlü çarklar aracılığıyla hareketi ayarlamayı beceren ben. Sonsuzluğu kesin kurallara bağlamadım mı ben? Ve ona egemen olarak istediğim gibi kullanamıyor muyum?
Usta bir el, yüce bir deha gelip şu başıboş saatlere düzenli bir biçimde sahip olmadan önce insanoğlunun alın yazısı ne büyük bir belirsizliğin içine gömülüp gitmişti. Yaşamda olup bitenler hangi kesin harekete bağlanabiliyordu? Ama siz, insan ya da şeytan, kim olursanız olun, bütün bilimleri yardıma çağıran, bütün insan varlığını sarıp sarmalayan ve insan yaşamının kuramlarına ve uygulamalarına alt edilmez bir biçimde karışan sanatımızın yüceliğini hiç düşünmediniz mi yoksa?
Hayır, hayır. Zekeriyus Usta ölemez.
Çünkü zamanı ben düzene soktuğuma göre, zaman da benimle biter. Dehamın koparıp uzaklaştırmayı becerdiği o sonsuzluğa geri döner ve hiçliğin dipsiz kuyusunda geri dönüşsüz biçimde yitip giderdi.
Hayır. Yasalarıma boyun eğen bu evrenin yaratıcısı kadar ölümsüzüm ben. Ona denk oldum. Onun kudretini paylaştım. Tanrı sonsuzluğu yarattıysa, Zekeriyus Usta da zamanı yarattı.
Yaşlı saatçi, cennetten kovulan meleğe benziyordu bu sırada. Başının çevresinde kibir pırıltıları dolaşıyordu. Ufak tefek ihtiyar bakışlarıyla okşuyordu onu. Sanki bütün bu dine aykırı taşkınlığı o fısıldıyor gibiydi.
Güzel söylediniz usta, diye ciddi bir tavırla karşılık verdi ihtiyar. Belzebut kendini Tanrı'ya benzetmeye sizin kadar layık değildi. Şöhretinizin yok olup gitmemesi gerek. Dolayısıyla bendeniz bu bir türlü işlemeyen saatleri terbiye etmenin yolunu yordamını göstermek istiyorum size.
Nedir o? Nedir? Diye bağırdı Zekaryos.
Bana kızınızı verdiğiniz günün ertesinde öğreneceksiniz.
Kızım Geont mu?
Ta kendisi.
Kızımın kalbinin sahibi var,
diye ciddi bir tavırla karşılık verdi Zekaryos, kendisini ne sarsan ne de şaşırtan bu isteğe.
Be,
saatleriniz arasında en az güzel olanı değil ama o da bir gün duracak.
Kızım, Geront'um, asla.
Peki öyleyse, uğraşın bakalım Zekaryos usta, saatlerinizi söküp birleştirin. Kızınızla çırağınızın düğününe hazırlık yapın. En iyi çelikten yapılma yaylarınıza su verin. Damadınızı ve güzel nişanlısını kutsayın. Ama unutmayın ki saatleriniz asla işlemeyecek ve Geront Overt'le evlenmeyecek.
Bunun üzerine küçük ihtiyar bıyık altından gülüp dışarı çıktı. Ama Zekaryos usta göğsünde saatin altıyı vurduğunu duyduktan sonra...
Saint-Pierre Kilisesi. Zihni ve bedeni gitgide daha zayıf düşen Zekaryos usta'nın başından zor, sıkıntılı günler geçiyordu. Ne var ki, olağanüstü bir heyecanla saatçilik çalışmalarına her zamankinden daha tutkulu bir biçimde dönmüştü ve kızı onu bundan alıkoyamıyordu. Tuhaf ziyaretçisinin onu haince sürüklediği o dine aykırı konuşmadan beri kibiri daha da yükselmişti. Çalışma ve bilim sayesinde üzerine çöken uğursuz etkinin üstesinden gelmeye karar verdi. Önce kentte bakımını yaptığı çeşitli saatlere gidip baktı. Titiz bir dikkatle zembereklerinin iyi durumda, millerinin sağlam, denkleştirme ağırlıklarının da tam dengede olduğuna emin oldu. Bir hastanın göğsünü muayene eden bir hekimin konsantrasyonuyla alarmların zillerine varıncaya dek her şeyi muayene etti. Tunç kusursuz ses çıkarıyordu. Zekaryos Usta'nın yapıtlarını öldüren o olağan dışı salgının bu saatlere bulaştığını gösteren hiçbir belirti yoktu. Geront ve Uber bu ziyaretlerde çoğunlukla ona eşlik ediyordu. Yaşlı saatçi, kederinin çevresinde çırpınan bu iki soylu varlığı görmekten haz alıyor olsa gerekti. Hem kuşkusuz bu sevgili insanların varoluşuyla kendi varoluşunun süreceğini düşünerek, çocuklarda babanın canından hep bir şeyler kaldığını kabul etseydi, yaklaşan sonu kafasını bunca meşgul etmezdi. Genç kızla genç çırağın mutluluğu, insanoğlunun acılarını görmekten doğan o melankolik duygudaşlıktan hissediliyordu. Bu acılar olmasaydı, bu sık görüşmeler gönüllerinde anlatılmaz bir çekim uyandırırdı. Ama ihtiyarın yüzüne yansıyan kibir işaretlerinden birçok kez dehşete kapıldılar.
''Korkuyorum, korkuyorum. Bu artık benim babam değil.'' dedi Geront.
O gün, Saint-Pierre Kilisesi'nin kulelerinin tepesinde, Zekaryos Usta, kibirin sonsuza dek lanetlediği o karanlıklar hayaletine dönüşüyor gibiydi. Yaşlı saatçi evine dönünce ateşli bir sabırsızlıkla yeniden çalışmaya koyuldu. Başaramayacağına emin olduğu halde başarısızlık ona olanaksızmış gibi geliyordu. Ama boşuna çabaladı, umutsuzluğa tutsak düştü. Uber ise saatlerdeki bu kıpırtısızlığın nedenlerini bulmaya çabalıyordu boş yere.
Usta, diyordu, millerin, dişlilerin yıpranmasından ileri geliyor olmalı bu durum.
Sen beni yavaş yavaş öldürmekten zevk mi alıyorsun yahu? Diye öfkeyle karşılık veriyordu Zekaryos Usta. Bu saatler bir çocuğun elinden mi çıkma? Acaba parmaklarıma vururum korkusuyla tornada bu bakır parçaların yüzeyini kaplamaktan kaçındın mı? İyice sert olsunlar diye ben kendim dövmedim mi onları? Bu zembereklere az rastlanır bir kusursuzlukla su verilmedi mi? Onları batıracak daha çabuk nüfuz eden yağlar kullanılabilir miydi ki? Bunun olanaksız olduğunu sen de kabul ediyorsun. Önünde sonunda bu işe şeytan karıştığını itiraf et.
Üstelik sabahtan akşama kadar kızgın müşteriler eve akın ediyordu ve hangi birini dinleyeceğini şaşıran yaşlı saatçiye kadar ulaşıyorlardı. ''Ben bu saati ayarlamayı beceremiyorum, hep geri kalıyor.'' diyordu biri. ''Bu saatin inadı inat, durdu, iş ayağının güneşinden farksız.'' diyordu bir başkası. İş ayağı, eski ahite göre Musa'dan sonra gelen bir peygamber. Kenan ilini fethetmesi gerekiyordu ve bu görevi tamamlayabilmek için güneşi durdurdu. ''Eğer sağlığınızın saatleri etkilediği doğruysa bir an önce iyileşin Zekeryus Usta.'' diyorlardı hep bir ağızdan. İhtiyar bütün bu insanlara afallamış gözlerle bakıyor, şaşkın kafa sallamalar ya da kederli sözlerle karşılık verebiliyordu. Ancak, ''İlk güzel günleri bekleyin. Zayıf düşmüş bedenlerde yaşamın hareketlenmeye başladığı mevsimi. Güneşin gelip hepimizi ısıtması gerek. Saatlerimiz kışın hasta düşecekse vay halimize. Biliyor musunuz ki, Zekeryus Usta, saatlerin kadranlarında adınız soyadınız yazıyor açıkça. Meryem Ana aşkına, imzanızın hakkını vermiyorsunuz.'' Sonunda bu sitemlerden utanç duyan ihtiyar, eski kakmalı sandığından birkaç altın çıkarıp işe yaramaz saatleri geri aldı. Haberi işiten müşteriler yığın halinde eve üşüştü. Zavallı evin parası bir çırpıda tükendi. Kala kala, tüccarın Cenevre'ye özgü dürüstlüğü kaldı elinde. Gevond, onu yıkıma götüren bu aşırı inceliği bütün kalbiyle benimsiyordu ve çok geçmeden Uber, biriktirdiği paraları Zekeryus Usta'ya armağan etti. ''Kızım ne olacak?'' diyordu yaşlı saatçi bu yıkım içinde zaman zaman baba sevgisine dört elle sarılarak. Uber, gelecek konusunda kendisini çok yürekli hissettiğini ve Gegon'da büyük bir bağlılık duyduğunu söylemeye cesaret edemedi. O gün, Zekeryus Usta kızının yaşamını güvenceye almak ve hala kulaklarında uğulduyan şu uğursuz sözleri, ''Gegond Uber'le evlenmeyecek.'' yalanlamak için Uber'e ''Damadım'' dedi. Bununla birlikte söz konusu zarar ziyan karşılama yöntemiyle yaşlı saatçi varını yoğunu büsbütün elden çıkarma noktasına geldi. Eski antika vazoları yabancı ellere geçti. Evinin duvarlarını kaplayan ince ince işlenmiş güzel, olağanüstü panoları elden çıkardı. İlk Felemenk ressamlarının birkaç naif tablosu artık kızının bakışlarına neşe vermekten uzaktı. Dehasının icat ettiği değerli aletlere varıncaya kadar her şey müşterilerin zararını karşılamak için satıldı. Yalnızca skolastik böyle bir meselede ikna olmuyordu. Ama çabaları, yıkıma sürükleyen haddini bilmezlerin efendisine ulaşarak kısa süre sonra ellerinde değerli bir eşyayla çıkıp gitmesini engelleyemiyordu. Dolayısıyla onu uzun süredir tanıyan adanın bütün sokakları onun boş boğazlığıyla çınlıyordu. Skolastik, Zekeryus konusundaki büyücülük ve sihirbazlık söylentilerini yalanlamaya uğraşıyordu. Ama aslında söylentilerin doğruluğundan emin olduğu için de saygı ve sevgiye dayalı yalanlarını bağışlatmak için çok dualar ediyordu. Uzun zamandır saatçinin dini görevlerini yerine getirmediği bir hayli dikkat çekmişti. Eskiden ayinlerde Gegon'da eşlik ederdi. Dua, hayal gücünün en soylu egzersizi olduğuna göre zeki insanların çevresine yaydığı o zihinsel çekiciliği buluyordu duada. Kutsal şeylerden böyle bile isteğe uzaklaşması, yaşamındaki gizli işlerle de birleşince, o büyücülük suçlamalarını bir bakıma haklı çıkarıyordu. Dolayısıyla babasını Tanrı'ya ve dünyaya geri döndürmek gibi bir çifte amaçla, Gerond dini yardıma çağırmaya karar verdi. Katolikliğin bu can çekişen ruha biraz canlılık getirebileceğini düşündü. Ama iman ve alçak gönüllülük dogmalarının üstesinden gelinmez bir kibirle mücadele etmesi gerekiyordu. Bu dogmalar, ana öğeleri meydana getiren sonsuz kaynağa ulaşmaksızın her şeyi kendisiyle ilişkilendiren bilimin gururuna gelip çarpıyorlardı. Genç kız, işte bu koşullar altında, Tanrı yardımının sonsuz çekiciliklerini sergileyip babasının yaşamını bu lütufla kuşattı. Babasını gerçek dünyaya geri döndürmeyi başaramasa da, onu aracı güçlerin o karanlık boşluklarından inancın ve seziyle tanrısal gerçekliğin kavranışının üstün evrenine geçirmeyi umuyordu. Babası, eğer uğursuz atılımları maddeciliğin dolambaçlı yollarında yitip gitmek yerine sofuca bir amaca yönelseydi, kurtulacaktı. Ne olursa olsun, yaşlı saatçi
kuşkusuz farkında olmadan, ertesi pazar Saint-Pierre Katedrali'ndeki büyük ayine katılmaya söz verdi. Géronde, sanki gökyüzünün perdesi bir an gözlerinin önünde aralanmışçasına coşku ve mutluluk dolu bir an yaşadı. Skolastik sevincini tutamıyordu. Sonunda da efendisini dinsizlikle suçlayan dedikoducuların hakkından gelecek kanıtlar ileri sürdü. Komşularına, dostuna, düşmanına, kendisini tanıyan tanımayan kim varsa herkese bundan söz etti. ''Aman Tanrım, bize söylediklerinize pek inanamıyoruz Skolastik Hanım.'' diye karşılık verdiler ona. Zekeryusus da hep şeytanla birlikte hareket etti. ''Demek ki efendimin saatlerinin çaldığı güzel çan kulelerini hiç saymamışsınız siz. Dua ve ayin saatinden kaç kez onun sayesinde haberdar oldunuz biliyor musunuz?'' ''Hiç kuşku yok.'' diye karşılık veriyorlardı. ''Ama kendi başına işleyen ve gerçek bir insanın yaptıklarını yapabilen makineler icat etmedi mi o?'' ''Peki, şeytanın çocukları, Cenevre kentinin satın almaya gücünün yetmediği o güzel demir saati yapabilir miydi?'' diye yine söze girişiyordu Skolastik Hanım öfkeyle. ''Her saat başı, her gün ve her mevsim için ne yapılması gerektiğini belirten güzel bir söz ortaya çıkarıyordu saatte. Çalışma, sadaka, dua, dinlenme, her şey özenle düzenlenmişti. Ve bu saatin güzel önerilerine uyan bir Hristiyan dosdoğru cennete giderdi. Şeytan işi mi bu şimdi yani?'' Söz konusu başyapıt, gerçekten de Zekeryus Usta'nın şöhretini göklere çıkarmıştı. Ama yine aynı nedenden ötürü büyücülük suçlamaları yayılmıştı. Ne var ki ihtiyarın Saint-Pierre Kilisesi'ne geri dönmesi dedikoducuları tam bir sessizliğe itecekti. Zekeryus Usta, kuşkusuz kızına verdiği sözü unutarak atölyesine dönmüştü. Bu ölü saatlere can veremediğini görünce, yeni saatler yapıp yapamayacağını denemeye karar verdi. Bütün bu hareketsiz cisimleri, kentte duran bütün o saatleri bir yana bıraktı ve bütün parçaları son derece özenle ayarlanan kristal saati bitirmeye koyuldu. Ama boşuna uğraştı. En kusursuz aletleri kullandı. Millerin sürtünmesine dayanacak özellikle yakut ve elmas kullandı. Tek kelimeyle bir başyapıt ortaya çıkarmaya çalıştı. Saat en sonunda yapılıp bittiğinde, ustanın onu kurduğu ilk sefer ellerinde paramparça oldu. Zavallı ihtiyar bu olayı herkesten, kızından bile sakladı. Ama o andan itibaren de yaşamı bir rakkasın son salınımlarına benzemeye başladı. Hiçbir şey ona ilk gücünü kazandıramıyor, saatçi gitgide tükenerek, güçten düşerek ilerliyordu. Sanki etkisi doğrudan ona yönelen yer çekimi yasaları karşı konulmaz biçimde mezara sürüklüyordu onu. Géronde'un çok büyük bir sabırsızlıkla, çok büyük bir coşkuyla arzuladığı o pazar günü sonunda geldi çattı. Hava güzeldi, sıcaklık sevindiriciydi. Cenevre'nin sakinleri, İlkbaharın gelişi üzerine neşeli konuşmalar yaparak kentin sokaklarında telaşsızca gidip geliyordu. Géronde, özenle ihtiyarın koluna girip Saint-Pierre'e doğru yöneldi. Skolastik ise dua kitabı elinde peşlerinden gidiyordu. Onlar geçerken tuhaf özelliklerinden kaynaklanan saygı dolu bir merakla bakıyordu insanlar. İhtiyar tıpkı bir çocuk gibi, daha doğrusu bir kör gibi kolundan tutulup götürülmeye izin veriyordu. Saint-Pierre'in müdavimleri ustanın kilisenin kapısından girişini neredeyse korkuyla izledi. Hatta o yaklaşırken geri çekilmeye çalıştılar. Büyük ayinin ilahileri çoktan yankılanmaya başlamıştı. Géronde kilisede her zaman oturduğu sıraya gidip derin bir kendinden geçişle diz çöktü. Zekeryus Usta hastalıklı kayıtsızlığıyla onun yanında ayakta durdu. Kemer boyunları roman üslubundaki kocaman sütunlara dayanan bu dev tonozlar onu, tıpkı dindarları olduğu gibi, eğilmeye mecbur edemiyordu. Her zamanki düşünceleri kafasında dönüp dolaşıyordu. Dinsel tören, inancın sürdüğü çağlara özgü o ciddi görkemle gerçekleştirildi. Ama ihtiyar inanç taşımıyordu. Kiri'nin acı haykırışlarıyla Tanrı'nın merhametine yakarmadı. Gloria'nın Excelsis'le göklerin cömertliğini övmedi. Kutsal kitabın okunması onu maddeci düşlerinden çekip çıkarmadı. Credo'nun Katolik şükran ifadelerine katılmayı unuttu. Bu kibirli ihtiyar kıpırdamadan duruyordu. Hiç oturmadan, hiç diz çökmeden,
taştan bir heykel gibi duyarsız ve sessizce dikiliyordu. Ama ekmekle şarabın İsa peygamberin etiyle kanına dönüştüğünü haber veren küçük çanın çaldığı anda, bu adam maddeci yaşamından şiddetle koparılıp alındı ve rahip, mayasız ekmeği havaya kaldırdığında karşı konulmaz bir güç altında eğildi. Gavond ağlayarak babasına baktı. Sel gibi gözyaşları dua kitabını ıslattı. O anda Saint-Pierre'in saati 11:30'u vurdu. Zekeryus Usta hala çok iyi durumdaki o eski çan kulesine kederli bir gülümsemeyle baktı. Kadran sanki gözünü dikmiş ona bakıyordu. Yelkovan keyifle titredi. Zekeryus'un yüreğine sınırsız bir umut doğdu yeniden. Tanrı'nın lütfu gizemli etkilerini üzerine boşaltıyor gibi geldi ona. Diz çöktü ve kuşkusuz dua etti. Dindar çocuğunun eğilmiş bir meleğin tavrıyla sunağa yöneldiğini ve iç mutluluğuyla ışıl ışıl dönüp geldiğini görünce sertleşmiş göz kapakları gözyaşlarıyla dolup taştı. Kendini tutamayarak Gavond'u bağrına basıp alnından öptü. Bu öpücük onun için kutsal bir tören gibiydi. Bu sahneyi yalnızca gökteki melekler fark etti. Ayin sona erdi. Angelus'un öğle saatinde okunması bir gelenekti. Ayini yöneten rahipler iç avludan ayrılmadan önce saat kulesinin çanının öğleyi vurmasını beklediler. Bu durum Zekeryus Usta'yı her zamanki düşüncelerine geri döndürdü. Yelkovan'ı kusursuz bir düzenle işleyen bu kadrana doğru baktı, telaşla rahip sunağın basamaklarından inerek kutsal saati bekledi. Birkaç dakika daha geçsin, öğle güneşinin ışınları altında Angelus duası Meryem Ana'nın ayaklarına doğru yükselecekti. Ama birden kulak delici bir gürültü duyuldu. Zekeryus Usta boğuk bir çığlık attı. Kadranın koca yelkovanı 12'nin üzerine gelince ansızın durmuştu ve saat öğleyi vurmadı. Gavond, cansız, kıpırtısız, sandalyesine yığılıp kalan babasının yardımına koştu. Birkaç iyiliksever insan, tuhaf bir şaşkınlık içinde, Zekeryus Usta'yı kilisenin dışına çıkardı. ''Ölümün darbesi bu,'' diye düşündü Gavond. Evine götürülen Zekeryus Usta, tam bir tükeniş halinde yatağına yatırıldı. Doğru dürüst söndürülmemiş bir lambanın çevresinde dolanan son duman bulutları gibi, yalnızca bedeninin dışında can vardı. Kendine geldiğinde, Uber ve Gavond üzerine eğilmişlerdi. Bu ölüm saatinde, gelecek gözlerinin önünde şimdiki zamanın biçimini aldı. Kızının tek başına, terk edilmiş, desteksiz dayanaksız olacağını tahmin etmekten öte, gördü. Oğlum dedi Uber'e, kızımı sana veriyorum. Ve ölüm yatağında birleşen iki çocuğuna doğru elini uzattı. Ama o anda, ihtiyar büyük bir öfkeyle dikildi. Ufak tefek ihtiyarın sözleri aklına geldi.
''Ölmek istemiyorum.'' diye bağırdı. ''Ölemem. Ben Zekeryus Usta. Ölmemeliyim. Kitaplarım, hesaplarım.''
Böyle diyerek, İçinde müşterilerinin ve sattığı malların kayıtlı olduğu bir deftere doğru uzandı. Sabırsızlıkla sayfaları çevirdi. Kupkuru parmağı yapraklardan birinin üzerinde durup kaldı.
İşte, dedi. Burada. Pitonaccio'ya sattığım şu eski demir saat. Bana geri getirilmedi. Hala var. Hala işliyor. Hala yaşıyor. Ah, onu istiyorum. Onu bulacağım. Ona öyle iyi bakacağım ki. 100 yaşına kadar yaşayacağım.
Ve bayıldı. Uber'le Gavond birbirlerine bakıp ihtiyarın yatağının başında diz çöktüler ve birlikte dua ettiler. Ölüm saati. Kaygıyla dolu birkaç gün daha geçip gitti. Artık neredeyse ölmüş bu adam, Zekeryus Usta, felaket yatağından kalktı, doğaüstü aşırı bir coşkuyla yaşama döndü.
kibirden yaşıyordu. Ama Gegond buna aldanmadı. Babasının bedeni ve ruhu sonsuza dek yitip gitmişti. Yakınlarını aldırmadan son gücünü toplamakla uğraştığını gördüler. İnanılmaz bir enerji ve hızla hareket ediyordu. Yürüyor, araştırıyor, eskilerini satıyor ve anlaşılmaz sözler mırıldanıyordu. Bir sabah Gegond onun atölyesine indi. Zekaryusus da orada değildi. Genç kız bütün gün onu bekledi. Saatçi dönmedi. Gegond babasının yokluğu boyunca hüngür hüngür ağladı. Gözyaşları bitip tükendi ama babası geri gelmedi. Uber kenti baştan başa dolaştı. Üzüntüyle ihtiyarın kentten ayrıldığı kanısına vardı. ''Babamın peşinden gidelim.'' diye bağırdı Gegond. Genç çırak ona bu acı haberi getirince. ''Nerede acaba?'' diye sordu Uber. Birden zihni bir düşünceyle aydınlandı. Aklına Zekaryus Usta'nın son sözleri gelmişti. Saatçi artık yalnızca o eski demir saatle yaşar olmuştu. O saat ustaya geri getirilmemişti. Zekaryus Usta o saati aramaya koyulmuş olmalıydı. Uber bu düşüncelerini Gegond'a söyledi. ''Babamın defterine bakalım.'' diye karşılık verdi Gegond. İkisi birlikte atölyeye gittiler. Defter tezgahın üzerinde açık duruyordu. Saatçinin gönderdiği ve aksaklık yüzünden kendisine geri getirilen bütün mallar titrek bir elle silinmişti. Bir tek şunun dışında. Zilli, hareketli figürleri olan demirden bir saat, Pittenocchio beyefendiye satıldı. Dens du Midi'nin ortasındaki Andernatt şatosuna teslim edildi. Yaşlı skolastiğin defalarca ve övgülerle sözünü ettiği duvar saatiydi bu. ''Babam orada. Hemen koşalım oraya. Benim zavallı nişanlım.'' diye karşılık verdi Uber. ''Onu hala kurtarabiliriz.'' ''Bu yaşamda değil ama en azından öbür yaşam için.'' diye mırıldandı Gegond. ''Tanrı'nın yardımıyla Gegond, şu Dens du Midi, Cenevre'den yaklaşık 20 saat uzaktaki ıssız doruklar ama oraya varacağız.'' O akşam Gegond'la Uber, yanlarında yaşlı hizmetçileri, Cenevre Gölü'nün kıyısı boyunca uzanan yolda yaya ilerlemeye başlamışlardı bile. Ne Suez'de, ne Tonon'da, ne de Hermons'da durdular. Geceleyin 5 fersah yol aldılar. Draos çayını sığ yerinden güçlükle aştılar. Geçtikleri yerde Zekaryus için kaygılanıyorlardı. Kısa süre içinde onun izinde ilerlediklerinden emin oldular. Ertesi gün güneş batarken Evian'a vardılar. İsviçre'nin yamaçları buradan başlayıp 12 fersah öteye uzanıyordu. Ama iki nişanlı bu büyüleyici yerleri kederlerinin sisleri arasından fark edebildiler ancak. İnsanüstü bir güçle birbirlerine destek oluyorlardı. Yamru yumru bir bastona dayanan Uber, kolunu kah Gegond'a, kah yaşlı skolastike veriyordu. Güçsüz yoldaşlarını ayakta tutmak için üstün bir çaba gösteriyordu canı gönülden. Acılarından pek az olan umutlarından söz ediyorlar, gölün kıyılarını, Şalis'in yüksek dağlarına bağlayan dar düzlüğün eteğinde uzanmış, su hizasındaki bu güzel yolu izliyorlardı. Kısa süre sonra Ron Irmağı'nın Cenevre Gölü'ne döküldüğü yere, Bovert'e ulaştılar. Bu kasabadan sonra iz sürdükleri yön, onları gölden uzaklara sürükledi. Bu çorak bitki örtüsünün ortasında yorgunlukları arttı. Vauay, Vionnaz, Murey, yarı yitik köyler kısa süre içinde arkalarında kaldı. Bu arada dizleri büküldü. Granitten çalılar gibi araziyi dolduran sivri çıkıntılardan ayakları berelendi ama ihtiyar sanki önlerinden kaçıp gidiyordu. Yine de onu bulmak gerekiyordu. Ne bu ıssız küçük kasabalarda ne de Contermont'daki Borg'un eşi Marguerite de Savoy'a ait olan Montay şatosunda dinlenip konukseverlikten yararlanmayı istemediler. Sonunda bu ikinci gün biterken Dens du Midi'nin eteğinde yine de Ron'dan 600 ayak yüksekte bulunan Notre Dame du Sex'teki keşiş kulübesine vardılar. Yorgunluktan bitip tükenmişlerdi. Keşiş gece bastırırken üçünü de içeri aldı. Zavallılar bir adım daha atamayacak durumdaydı. Orada en azından dünyevi yaşamın bazı avuntularıyla dinin umutlarına yeniden kavuşabildiler. Keşiş onlara Zekaryus Usta'dan hiçbir haber vermedi. Bu iç karartıcı ıssızlıkların ortasında onu sağ bulma umudu pek yoktu. Gece derindi. Dağda fırtına uğulduyordu. Sallanan kayaların tepesinde çığlar titreşiyordu. Keşişin ocağının önünde diz çökmüş iki nişanlı, ona acılı öyküyü anlatıyordu. Kara batmış giysileri karanlık bir köşede kuruyordu. Dışarıdaki köpeğin ölümü çağrıştıran havlamaları, yağmurun sesine karışarak tuhaf ezgiler oluşturuyordu.
"Kibir," dedi keşiş konuklarına. "İyilik için yaratılmış bir meleği yok etti. İnsanın alın yazısından çarpıp takıldığı engeldir o. Bütün kötülüklerin anası olan kibirin karşısına hiçbir akıl yürütme çıkarılamaz. Çünkü kibirli kişi doğası gereği duymayı reddeder o mantıklı nedenleri. Onun için dua etmekten başka yapacak bir şey yok."
Köpeğin havlamaları çoğaldığında dördü de diz çökmüştü. Kulübenin kapısına vuruldu.
"Şeytan adına açın kapıyı!" diye bağırıldı. "Tanrı adına açın kapıyı!"
Şiddetli vuruşların etkisiyle kapı açıldı. Saçları darmadağın, apallamış, yarı çıplak bir adam içeri girdi.
"Babam!" diye bağırdı Gegond.
Gerçekten de Zekerius ustaydı içeri giren.
"Neredeyim ben?" dedi. "Sonsuzlukta. Zaman bitti. Saatler artık çalmıyor. Yel kovanlar duruyor."
"Babam," dedi yine Gegond. Öyle yürek parçalayıcı bir heyecanla söyledi ki bu sözleri ihtiyar sanki yaşayanların dünyasına geri dönmüş gibiydi.
"Sen burada mısın Gegondcuğum?" diye bağırdı. "Uber, sen de mi? Ah, benim güzel nişanlılarım. Eski kilisemize evlenmeye geldiniz demek."
"Baba," dedi Gegond onu kolundan tutarak, "Cenevre'deki evinize geri dönün. Bizimle geri dönün."
İhtiyar, kızının kollarından kurtulup, karın çoktan buz parçaları yığmaya başladığı eşiğe seyirtti.
"Çocuklarınızı terk etmeyin," dedi Uber.
"Neden?" diye üzgünce karşılık verdi yaşlı saatçi. "Yaşamımın çoktan terk ettiği ve kendimden bir parçanın sonsuza dek gömüldüğü o yerlere niye geri döneyim ki?"
"Ruhunuz ölmedi," dedi keşiş ciddi bir sesle.
"Ruhum mu? Yok, hayır. Onun çarkları iyi durumda. Eşit aralıklı vuruşlarla işlediğini hissediyorum."
"Ruhunuz madde değil, ruhunuz ölümsüz," dedi keşiş sertçe.
"Evet, tıpkı şöhretim gibi. Ama Andernat çatosunda hapsoldu ve ben onu yeniden ele geçirmek istiyorum."
Keşiş istavroz çıkardı. Skolastik neredeyse ölü gibiydi. Uber, Gegond'a sarılmıştı.
"Andernat çatosunda bir iblis oturuyor," dedi keşiş dehşetle.
"Keşiş kulübemin haçına selam vermeyen lanetli biri."
"Babacığım, oraya gitme."
"Ruhumu istiyorum. Ruhum benimdir."
"Tutun onu. Babamı tutun,"
diye bağırdı Gegond. Ama ihtiyar eşiği geçmiş, karanlığın ve karın içine atılmıştı.
"Ruhum! Ruhum benimdir!" diye bağırıyordu.
Gegond, Uber ve Skolastik peşinden dışarı fırladılar. Geçilmez patikalardan geçtiler. Zekerius usta karşı konulmaz bir gücün itmesiyle fırtına gibi ilerliyordu. Kar onların çevresinde burgaçlar çiziyor, beyaz taneleri dağlardan akan sel sularının köpüklerine karışıyordu. Tibe lejyonunun katledilişi anısına dikilen Veyoli Şapeli'nin önünden geçerken Gegond, Uber ve Skolastik telaşla haç çıkardılar. Zekerius usta ortaya çıkmadı. Sonunda bu bakımsız, taş üstünde taş kalmamış ovanın ortasında Ejona köyü göründü. En katı kalpler bile eski Epuna kentinin yerinde yükselen, uyumayan ama melankolik ıssızlıklarda yetip gitmiş bu küçük köyü görünce büyük bir heyecana kapılırdı. İhtiyar daha uzağa gitti. Sola yöneldi. Dens Dumidi'nin sivri doruklarıyla göğü delen, umutsuzluk verici bir çoraklıktaki bu dağların en yüksek tepelerine tırmandı. Az sonra dağların dibindeki kayalar kadar eski ve karanlık bir yıkıntı dikildi karşısına.
"İşte orada, orada,"
diye haykırarak yeniden çılgınca ilerlemeye koyuldu. Andernatt şatosu o dönemde çoktan yıkıntı haline gelmişti. Kalın, yıpranmış, yıkıldı yıkılacak, delik deşik bir kule, dehşet verici bir biçimde şatonun üzerinde yükseliyordu. Ve dibinde yer alan Germanya'nın yaşlı duvarlarını hiç bitmeyen yıkılışıyla tehdit eder gibi görünüyordu. Taş yığınlarının ortasına yıkılmış odalar, çökmüş tavanlar, kertenkelelere ve engereklere barınaklık eden berbat oyuklar olduğu hissediliyordu. Kutsallığı çiğnenmiş mezarlıklara benzeyen, beklenmedik sesleri, gürültüleri bastıran gecede çıtırtılar halinde duyulduğu ve yüzyıllık tonozlardan düşen o iç bulandırıcı pusa karıştığı sessiz avlular uzanıyor olmalıydı burada. Dar ve alçak bir kapı, yakıntılarla dolu bir hendeğe açılıyor ve Andernatt şatosunun içine geçit veriyordu. Kim bilir hangi gizemli dünyaların sakinleri geçmişti buradan. Kuşkusuz yarı haydut yarı beyefendi bir marki yaşamıştı bu şatoda. Markinin ardından haydutlar ya da kalpazanlar gelmiş, suç işledikleri sahnede kolları bacakları atlara bağlanıp çektirilerek kopartılmış, yakılmış ya da asılmışlardı. Ve kuşkusuz kışın ayın göründüğü gecelerde yıkıntıların dev gölgesinin gömüldüğü derin boğazların yamacında şeytan geleneksel şölenini yapıyordu. Zekeryusus da bu uğursuz görünümden hiç korkmadı. Peşinde hala zavallı yol arkadaşlarıyla kapıya ulaştı. Geçmesini engelleyen kimse olmadı. Gözlerinin önüne büyük ve karanlık bir avlu çıktı. Geçmesini engelleyen kimse olmadı. Roman üslubundaki kemerlerin ağır kıvrımlarıyla ışığı ezer gibi göründüğü uzun koridorlardan birine açılan bir eğimi tırmandı. Belirsiz şekillerin fırtınalı gecelerde içinde gezindiği bu bitmez tükenmez dehlizlerden geçerken kimse çıkıp onu durdurmadı. Bilinmeyen bir gücün kılavuzluk ettiği Zekeryusus da yolundan emin görünüyor, hızlı adımlarla yürüyordu. Elinin değmesiyle çökecek gibi olan, kurtların kemirdiği eski bir kapıya vardı. Bu sırada başının çevresinde baykuşlar ve yarasalar yamuk daireler çiziyordu. Ötekilerden daha iyi korunmuş dev bir salon çıktı karşısına. Duvarları yüksek yontmalı panolar kaplıyordu. Panoların üzerlerinde kurtçuklar, gulyabaniler, ejderhalar belli belirsiz bir biçimde kıpırdayıp duruyordu sanki. Mazgala benzer, uzun ve dar birkaç pencere fırtınanın yaylım ateşi altında titriyordu. Salonun ortasına gelen Zekeryusus da ansızın bir sevinç çığlığı attı. Duvara tutturulmuş demir bir desteğin üzerinde, içinde bütün yaşamının yattığı o saat duruyordu. Dövme demirden payandaları ve sabah ve akşam duaları için zillerin bulunduğu ağır çan kulesiyle Roman üslubunda eski bir kiliseyi temsil ediyordu. Kilisenin ayin saatlerinde açılan kapısının üstünde yuvarlak bir vitray yeri açılmıştı. Bunun ortasında akrep ve yelkovan dönüyordu. Vitrayın taç kemerinde kadrandaki saatler kabartma halinde yer alıyordu. Benzersiz bir başyapıttı bu. Kapıyla vitray arasında yaşlı skolastiğin anlattığı gibi bakır bir çerçeve içinde, günün her anının kullanımına ilişkin bir özdeyiş ortaya çıkıyordu. Zekeryusus da bir zamanlar bu özdeyişlerin arda arda gelişini Hristiyanca bir özenle ayarlamıştı. Dua, çalışma, yemek, aile sevgisi, eğlenme ve dinlenme saatleri dinsel disipline göre birbirini izliyor, bunlara tam olarak uyan kişiyi hiç kuşkusuz kurtuluşa götürüyordu. Sevinçten sarhoşa dönen Zekeryusus da saati alacaktı ki arkasında kulak tırmalayan bir kahkaha patladı. Saatçi arkasına döndü. İz çıkaran bir lambanın ışığında Cenevre'deki ufak tefek ihtiyarı tanıdı. ''Siz ha!'' diye bağırdı. Gegon korkmuştu. Doğrusunu söylemek gerekirse bu tuhaf yaratıktan korktuğu kadar babasından da korkmuştu. Nişanlısına baktı. ''Merhaba Zekeryusus da.'' dedi küçük adam. Kimsiniz siz? Senyor Pittenaccio, emrinizdeyim. Bana kızınızı vermeye geldiniz. Sözlerimi anımsadınız. Gegond Uber'le evlenmeyecek. Genç çırak Pittenaccio'nun üzerine atıldı ama adam bir gölge gibi elinden kaçtı. Durun Uber, dedi Zekeryusus da sertçe. İyi geceler, dedi Pittenaccio ve ardında en koyu karanlığı bırakarak yok oldu.
Baba, diye bağırdı Gegond, kaçalım bu uğursuz yerden, babacığım.
Ama Zekeryus çoktan gitmişti. Yıkık katlarda Pittenaccio'nun hayaletini kovalıyordu. Skolastik, Uber ve Gegond bu kocaman salonda titreyerek kala kaldılar. Genç kız taştan bir koltuğa yığılmıştı. Yaşlı hizmetçi onun yanına diz çöküp dua etti. Uber ayakta kalıp başında nöbet tuttu. Karanlıkta bazen solgun ışıklar geziniyordu. Sessizliği bozan tek şey antika tahtaları kemiren ve ölümün saatinin sesi olduğu sanılan küçük hayvancıkların sesiydi. Günün ilk ışıklarıyla üçü birlikte bu taş yığınının altında dolanan bitmez tükenmez merdivenleri inip çıktılar. İki saat boyunca tek bir canlıya rastlamadan öylece dolaşıp durdular ve bağırışlarına yanıt veren uzak bir yankıdan başka bir şey duymadılar.
''Babacığım! Zekeryus Usta!''
Kah kendilerini yerin yüz ayak altına girmiş buluyorlar, kah bu vahşi dağlara tepeden bakıyorlardı. Talih sonunda onları o kaygılı geceyi geçirdikleri geniş salona götürdü. Ama salon artık boş değildi. Zekeryus Usta'yla Pittenaccio ciddi ciddi konuşuyorlardı burada. Biri ayakta ve tıpkı bir kadavra gibi kas katı, öbürü ise mermer bir masanın üzerinde bağdaş kurmuş oturuyordu. Gegond'u fark eden Zekeryus, gelip elinden tuttu ve kızını Pittenaccio'ya doğru götürüp şöyle dedi.
''İşte sahibin ve efendin, kızım, Gegond. İşte kocan.''
Gegond baştan ayağa titredi.
''Asla!'' diye bağırdı Uber. ''Çünkü o benim nişanlım.''
''Asla!'' diye karşılık verdi Gegond'un kalbi, dertli bir yankı gibi. Pittenaccio gülmeye başladı.
''Siz benim ölmemi mi istiyorsunuz?'' diye haykırdı ihtiyar. ''Ömrüm şuraya hapsedilmiş. Bu adam bana kızım benim olunca bu saatte senin olacak dedi. Hem bu adam saati kurmak istemiyor. Canı isterse onu kırabilir ve beni de ölümün kucağına atar. Ah kızım, artık beni sevmeyeceksin.''
''Babacığım,'' diye içini çekti kendine gelen Gegond.
''Varlığımın özünden bunca uzakta ne acılar çektiğimi bir bilseydin. Belki de bu saatin bakımı yapılmıyordu. Belki de zembereği yıpranmaya, çarkları aşınmaya terk edilmişti. Ama artık ben kendi ellerimle onu yağlayıp ayarlayacağım. Bu değerli sağlığı korumak istiyorum. Çünkü ben Cenevre'nin ve dünyanın büyük saatçisi. Ölmemeliyim. Bak kızım. Şu akreple Yakovan nasıl da emin ve sağlam adımlarla ilerliyor. Bak, işte saat 5'i vuracak. İyi dinle. Gözlerinin önüne gelecek güzel özdeyişe bak bakalım.
Saatin çan kulesinde tuhaf bir gürültüyle saat 5'i vurdu. Bu ses Gegond'un yüreğinde acıyla yankılandı ve kırmızı harflerle yazılmış şu sözler belirdi. Bilgi ağacının meyvelerini yemek gerekir. Uber'le Gegond dehşet dolu bir şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Bunlar Katolik saatçinin dinden şaşmayan özlü sözleri değildi artık. Şeytanın soluğu geçmiş olsa gerekti üzerlerinden. Ama Zekeryus dikkat etmiyordu. Yeniden konuşmaya başladı.
''Duyuyor musun Gegond'cuğum? Yaşıyorum. Hala yaşıyorum. Düzenli soluk alıp verişimi dinle. Damarlarımda dolaşan kana bak. Yoh, babanı öldürmek istemezdin değil mi? 100 yaşıma basayım ve Tanrı'nın gücüne erişeyim diye bu adamı koca olarak kabul edeceksin.''
Bu dine aykırı sözler karşısında yaşlı skolastik istavroz çıkardı. Pittenaccio ise şeytansı bir çığlık attı.
''Hem sonra Gegond. Onunla mutlu olacaksın. Bak bu adama. Zaman o. Senin ömrün. Ruha hoş gelen bir kesinlikle ayarlanacak. Gegond. Ben sana can verdiğime göre sen de babana can ver.''
''Gegond,'' diye mırıldandı Uber. ''Senin nişanlın benim. Arkadaşım. O benim babam.''
diye karşılık verdi Gegond, yığılıp kaldı.
''O senindir. dedi Zekaryus usta. Pittonaccio, sözünü tutacaksın.
İşte saatin anahtarı, dedi ufak tefek ihtiyar. Zekaryus, kara yılana benzeyen uzun bir anahtarı eline aldı. Saate koştu ve gerçek dışı bir hızla saati kurmaya koyuldu. Zembereğin gıcırtısı sinir bozucuydu. Saatçi anahtarı durmaksızın çeviriyor, çeviriyordu. Sanki bu döndürme hareketi iradesinden bağımsız gibi görünüyordu. Tuhaf bir biçimde yüzünü buruşturarak gitgide daha hızlı çeviriyordu. Sonunda bitkinlikten düşüp kaldı.
''İşte onu 100 yıl işleyecek kadar kurdum!'' diye bağırdı korkunç bir sevinçle.
Uber deli gibi salondan dışarı fırladı. Uzun uzun dönüp dolaştıktan sonra bu uğursuz binanın çıkışını buldu ve kırlara attı kendini. Notre Dame du Sex'teki keşiş kulübesine döndü. Ermiş'e öyle umutsuz sözler söyledi ki, keşiş aynı akşam onunla birlikte Andernatt şatosuna gitmeye razı oldu. Bu kaygı dolu saatler boyunca Gergont ağlamadıysa, gözlerinde artık yaş kalmadığındandı bu. Zekaryus usta, o kocaman salondan ayrılmıyordu. Her dakika eski saatin düzenli vuruşlarını dinliyor, korkunç bir sevinçle gülümsüyordu. Bu arada saat onu vurmuştu ve Scholastic'in korku dolu bakışları altında şu sözler belirmişti. İnsan Tanrı'ya denk olabilir. İhtiyar bu çirkin özdeyişleri artık şaşırmamakla kalmıyor, onları coşkuyla okuyor ve bu kibirli düşüncelerden hoşlanıyordu. Pittanaccio ise ihtiyarın çevresinde dört dönüyor, tuhaf kıvrılıp bükülmelerle sarıyordu onu. Evlilik akdi gece yarısı imzalanacaktı. Neredeyse cansızlaşan Gergont doğru dürüst işitmiyor, anlamıyordu. Sessizliği bozan tek şey, ihtiyarın iniltileriyle tırnakları sürekli ölçüsüzce uzayan şu Pittanaccio'nun alaylı gülüşleriydi. Saat 11'i vurdu. Zekaryus titredi ve neşeli bir sesle dine söven şu sözleri okudu. İnsan bilimin kölesi olmalı. Bilim uğruna yakınlarını ve ailesini feda etmelidir.
Evet, diye haykırdı. Bu dünyada bir tek bilim var.
Akreple yelkovan demir kadranın üzerinde engerek gibi tıslayarak kıvrıla kıvrıla ilerliyordu. Saatin zembereği aceleci ve ölümü çağrıştıran vuruşlarla işliyordu. Zekaryus usta artık konuşmuyor, hırıldıyordu. Soluğu tıkanan göğsünden kesik kesik sözler çıkarıyordu yalnızca.
Varoluş, yaşam, bilim.
Bu sahnenin iki yeni tanığı vardı. Keşiş ve Uber. Zekaryus ayaktaydı. Pittanaccio bağdaş kurmuştu. Gergont ise canlıdan çok ölüyü andırır bir halde uzanmıştı. Scholastic dua ediyordu. Birden saat başı vuruşundan önceki yavan ses duyuldu. Zekaryus dikildi.
İşte gece yarısı, dedi.
Keşiş elini eski saate doğru uzattı ve saat gece yarısını vurmadı. Zekaryus usta, ta cehennemden işitilebilecek hüzünlü bir çığlık attı. Şu sözler belirince.
Her kim ki Tanrı'ya denk olmaya uğraşır, sonsuza dek lanetlenecektir.
Eski saat, gök gürültüsünü andıran bir sesle paramparça oldu. Zembereği fırlayıp olağanüstü binbir kıvrılıp bükülmeyle odanın içinde sıçradı. İhtiyar zembereğin peşinden koşup boş yere yakalamaya çalıştı. Şöyle bağırıyordu.
Ruhum! Ruhum!
Cehennemlik zemberek önü sıra sıçrıyor, korkutucu şaklabanlıklarla zıplıyordu. Ama Pittanaccio ansızın zembereği tutuverdi ve korkunç bir sövgü savurarak yerin altına gömülüp gitti. Zekaryus usta sırt üstü devrildi. Ölmüştü. Saatçinin bedeni kutsal topraklara değil Andernatt'ın ıssız tepelerinin arasına gömüldü. Uber'le Gergont, Cenevre'ye dönüp, Tanrı'nın kendilerine bağışladığı mutlulukla geçen uzun yıllar boyunca onun için dua ettiler. Bu uzun ömür, kibirin kefaretini ödemek ve cehennemlik ihtiyarın ruhunu bağışlatmak üzere Hristiyanlara özgü bir alçak gönüllülükle çabalamalarının ödülüydü.
Son.